Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 4'te 1401, Hicri Kameri, Bir Cemadiyü Sani 1444 ve Miladi 25 Aralık 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Burhanettin Dağ ile Türkiye'nin İslam dünyasındaki konumu ve yeri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, İran'dan korunan yaban hayatı ve kalıcı ötürü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Şehit General Süleymani anma törenine hazırlanıyor. Komutan Bakır'ı İran'ın İHA gücüne vurgu yaptı. İran ve Rusya'dan yaptırımlara karşı taşımacılık koridoru girişimi. İran, Güney Afrika'ya taziye mesajı gönderdi. Türkiye topçu birlikleri Suriye'nin kuzeyini bombaladı. Irak'taki felaketlerin asıl sebebi Amerikan Büyükelçisi'dir dedi. Şimdi haberler.
Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle İran'da anma törenleri düzenlenecek. Eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle 3 Ocak 2023 Salı günü Tahran Musallası'nda anma töreni düzenlenecek. Kasım Süleymani 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kerman eyaletindeki Rabur şehrinde dünyaya geldi. Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için henüz genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı. Bu dönemde Kerman'a taşındı ve inşaatlarda bunu çalıştı. İşten arta kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin sohbetlerine katılırdı. 1979 senesindeki İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askeri alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa sürede yükselmeye başladı. İlk önemli vazifelerinden biri de İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kerman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askeri eğitim vermesidir. Özellikle Şii Müslümanlar arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, henüz 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak görevlendirdi. Savaş neticelendikten sonra 1990'lı yıllarda Kerman İyaleti devrim muhafızları komutanı oldu. 1998 senesinde Ahmet Vahidi'den sonra İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı olarak görevlendirildi. General Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'nda düzenlendiği terör saldırısında şehit düştü.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri son sıralarda İran yapımı İHA'ları aleyhinde yapılan propagandanın İran'ın İHA'larındaki gücünü gösterdiğini vurguladı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri bugün katıldığı bir etkinliğin kulisinde yaptığı açıklamada, bölgenin durumu ve İran'ın İHA gücünü işaretle bugün İran'ın İHA'larının havada kalma hedefi yüksek isabetle vurma ve misyon gibi çeşitli açılardan dünyanın üst seviyesinde yer aldığını söyledi. Komutan Bakri, İran İHA'ları aleyhinde yapılan propagandaya işaretle bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin İHA alanındaki gücü, önemi ve etkinliğini gösterdiğini vurguladı. Genelkurmay Başkanı sözlerinin devamında CENTCOM komutanı İran İHA gücünün 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı Asya bölgesindeki hava üstünlüğünü kırdığını itiraf ettiğini de hatırlattı.
Rusya ve İran, Avrupa'nın doğu ucundan Hint Okyanusu'na uzanan 3000 kilometrelik yeni bir taşımacılık koridoru kurmayı amaçlıyor. Bloomberg, Rusya ve İran, Avrupa'nın doğu ucundan Hint Okyanusu'na uzanan 3000 kilometrelik yeni bir taşımacılık koridoru kurmaya çalıştığını bildirdi. Projenin amacı İran ile Rusya'nın Hazar Denizi ve demir yolu ağları üzerinden mal sevkiyatını hızlandırmak ve iki ülkeye uygulanan batı yaptırımlarının etkisini azaltmaktır. Bloomberg'in yayınladığı raporda yeni koridorun kuzey noktasının Azak Denizi'nde olduğu kaydedildi. Raporda yaptırımlara tabi olanlar da dahil olmak üzere düzenlerce Rus ve İran gemisinin halihazırda bu rotayı kullandığı ifade edildi. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırma Enstitüsü uzmanı Maria Shaginan'a göre Rusya ve İran iki ülke arasındaki ticarete hizmet verecek yeni koridoru oluşturmak için 25 milyar dolara kadar yatırım yapacak. Daha önce de Rus lideri Vladimir Putin, Azak Denizi'nin Rusya'nın münhasır iç denizi haline geldiğini belirtmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Olayda hayatını kaybedenler için Güney Afrika halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani, yaralılara acil şifa diledi. İlk belirlemeleri göre az 10 kişinin öldüğü olayda aralarında itfaiye görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede hasar oluştu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Twitter'den paylaştığı mesajda PKK'nın Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya hala sessiz kalacak mısınız diye tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'ya PKK ile ilgili tepki gösterdi. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde Cuma günü düzenlenen saldırı sonrası başkent Paris'teki şiddet olaylarından görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Kalın, bu Fransa'daki PKK Suriye'de desteklediğiniz terör örgütüyle aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini öldürdü. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz kalacak mısınız diye sordu. Kalın bir diğer paylaşımında hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliklerinin Halep'in kuzeyindeki bazı noktaları hedef aldığı, saldırı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Halep'in kuzeyindeki Terrifat bölgesi yakınlarında bir köyü top ateşleriyle hedef aldı. Saldırı sonucunda bir Suriye çocuk hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri birkaç gün önce de Haseke'nin kuzeybatı çevresindeki Abu Rasin bölgesini top atışlarıyla vurmuştu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Akademisi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat merkezine geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Akar ve TSK Komuta Akademisi'nin Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmelere devam ediyor.
Irak partilerinden birinin lideri, Bağdat'taki Amerika'nın büyükelçisini ve ülkesindeki Birleşmiş Milletler temsilcisini ülkesindeki bir sürü felaketin asıl nedeni olarak tanımladı. Irak'taki El Hal Partisi'nin lideri Cemal El-Garbouli, Irak'ta Birleşmiş Milletler temsilcisi Plaskat ve Amerikan Büyükelçisi Alina Romanovski, Irak'ta yaşanan felaketlerin asıl nedeni olarak tanıttı. El-Garbouli, cumartesi günü yayınladığı birkaç Irak medyası tarafından yeniden yayınlanan bir dizi tweette şunu vurguladı. Iraklılar Birleşmiş Milletler temsilcisinin rol oynamasından bıkmış durumda. Çünkü Teheran ziyaretlerinde insan haklarını savunur gibi görünürken gerçekte mültecilerin evlerine ve şehirlerine dönüşlerini engellemiş, hatta Ebu Ragif komitesinin işkencelerinde işlenen ihlalleri kınamamıştır. El-Garbouli sözlerinin devamında temel olarak tüm dünya adına teröre karşı savaşan şehirler de dahil olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden inşasında Birleşmiş Milletler temsilcisinin hiçbir rolü yoktur ve yine neden açıkça seçimlerde sahtekarlık ve yolsuzluklar karşısında sessiz kalmıştır diye ekledi. Cemal El-Garbouli'ye göre bugün Irak'taki yozlaşmış liderlerle görüşmek için Birleşmiş Milletler temsilcisiyle Amerika'nın büyükelçisi arasında açık bir rekabete tanız ve onların bugün ülkenin yaşadığı felaketlerde katılmaları ve müdahil olmaları dışında hiçbir açıklaması yok.
Direnişçiler gene mülteci kampını basan işgal güçlerine karşı durdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin mülteci kampına dün şafak baskını düzenleyen işgal güçlerini Filistinli direnişçiler karşı durdu ve onlarla şiddetli bir şekilde çatışmalara girdi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgalcilere ait mekanizmalar ve jipler mülteci kampını bastı ve burada ikamet eden Filistinlilerden birinin evini kuşatmaya aldılar. Direnişçiler işgal güçlerine karşı durdu ve şiddetli çatışmalar çıktı. Direnişçiler işgal güçlerini mülteci kampından tamamen dışarıya çıkarıncaya kadar onlara direnmeye devam etti. Bugün sabah yine Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Usarin kasabasına baskın düzenleyen işgal güçleriyle direnişçiler arasında çatışmalar vuku buldu. İşgal güçleri Batı Şeria'nın orta kesiminde bulunan Ramallah'ın kuzeybatısında yer alan Beyturrima kasabasına düzenledikleri baskında da eski esirlerden olan Bera el-Berhusi yeniden esir ettiler. Öte yandan işgal rejimi zindanlarındaki esir hareketine bağlı Acil Durumlar Komitesi Filistinli esirlerin çatışma alanlarında şehit olmaktan ve ölümden korkmadığını belirterek esirlerin işgal güçleriyle savaşa hazır olduklarını söyledi. Komite fanatik Yahudi Itamar Ben-Gevir ile Benjamin Netanyahu'nun esirlerin idamı yasası konusunda anlaşmaları üzerine dün yayımladığı bildiride esirler işgal rejimi zindanlarında çatışarak ölmekten korkmayacaklar. Savaş istiyorlarsa biz hazırız. Özgürlük volkanı haddi aşan işgalcilerin yüzlerine patlayacak dedi. Esirlerin Filistin halkına da seslendikleri bildiride ey halkımız Allah'ın izniyle siz ve biz özgürlük sabahına uyanacağız ifadelerine yer verildi. Gazze'deki esirler ve özgürlüğe kavuşanlar bakanlığı Netanyahu liderliğindeki yeni hükümete destek veren aşırı siyonist milletvekillerinin talebi üzerine işgal rejiminin Filistinli esirler hakkında idam cezasını uygulamaya koyabileceği uyarısına bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistinli direnişçiler son 24 saatte Batı Şeria'da 11 direniş eylemi gerçekleştirirken, eylemlerin 6'sının ateş açma ve 1'inin el yapımı patlayıcı atma eylemi oldu. 4 noktada da işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. Kudüs'ün Beyt İsa köyünde işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken, Filistinli direnişçiler El Celeme kontrol noktasında ve Dotan kontrol noktasında, Merirav Yahudi yerleşkesinde Ceb'a ve El Araka beldelerinde Cenin kampında işgal güçlerine ateş açtı. Ramallah'a bağlı Beyt Tuna beldesinde ve El Halil'deki El Favvar kampında işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmaların yaşandığı, Filistinli direnişçilerin El Favvar kampında işgal güçleriyle el yapımı patlayıcı attı kaydedildi. İşgal güçleri her gün Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde baskın düzenliyor. İnsanların genelde uykuda olduğu saatlerde gerçekleştirilen baskınlar sırasında evlerde arama yapıyor ve eşyalara da zarar veriyor. İşgal güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlediği baskınlar sırasında işgal askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşanıyor ve Filistinli direnişçiler ateş açma, el yapımı patlayıcı atma gibi eylemlerle işgal güçlerine misillemede bulunuyorlar. Bu arada işgal güçleri dün gece ve bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek Filistinli birçok genci gözaltına aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sürecindeki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde alışmaya hazır olduklarını, ancak söz konusu tarafların müzakerelerden kaçtığını kaydetti. Rusya bir televizyonda yayınlanan Moskova Kremlin Putin programına demeç veren Putin, Rusya ile NATO arasında Ukrayna krizi nedeniyle oluşan tehlikeli süreçte cepheleşmenin azalması için kimin ne yapması gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Artık o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı. Rusya'nın mevcut süreçteki tüm taraflarla kabul edilebilir sonuçlar üzerinde anlaşmaya hazır olduğunu altını çizen Putin, fakat söz konusu tarafların müzakereleri reddettiğini vurguladı. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'daki duruma barışçıl çözüm bulma girişimlerinde bulunduğunu anımsatan Putin, tüm anlaşmazlıkların müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözülmesini sağlamak için her zaman çabaladık. Ancak maalesef karşı taraf farklı niyetteydi ve daha önce birçok kez söyledim. Hepimizin bildiği gibi sert silahlı faaliyetler yürütmeye başladılar. Öyle ya da böyle bu topraklarda yaşayan insanların yanında yer almak zorunda kaldık. Kırımlıların seçimini desteklememiz gerekiyordu. Nitekim her şey bununla başladı. Ancak darbe yapan biz değildik, onlardı diye konuştu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi. Russia bir televizyonda yayınlanan Moskova Kremlin.Putin programına demeç veren Peskov, Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların yüksek olmasına rağmen kabul edilemez olduğunu vurguladı. Peskov, burada ilkelerle ilgili bir mesele söz konusu. Bu, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecine bir müdahaledir. Bugün böylesine cömert bir tavanı kabul edersek, yarın Rusya'nın çıkarlarına zarar veren tavanı kabul etmek zorunda kalırız, dedi. Kremlin sözcüsü, piyasa koşullarında fiyatlandırma sürecinin bu şekilde bozulmasına ve yok edilmesine asla razı olmayacaklarının altını çizdi.
Amerika Birleşik Devletleri ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alan kar fırtınasına karşı alarma geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde son 40 yılın en soğuk Noel'i tahmini yapılırken Amerikan Başkanı Joe Biden durum ciddi uyarısında bulundu. Dondurucu soğuklar nedeniyle şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti. Üstelik fırtınanın bomba siklonuna dönüşeceği tahmini de geldi. Amerika Birleşik Devletleri nesilde bir kez görülebilecek kış fırtınasıyla mücadele ediyor. Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden yapılan açıklamada Kuzey Kutbu'ndan gelerek Amerika ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların Amerika'nın doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
Ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ve Çin arasındaki stratejik karşılıklı güvenin arttığını ifade etti. Çin'in diplomasi alanındaki faaliyetleriyle ilgili bir sempozyumda konuşan Wang, yıl boyunca Çin ve Rusya temel çıkarlarını korumada birbirlerine güçlü bir şekilde destekledi ve siyasi ve stratejik karşılıklı güvenimiz daha da arttı, dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Hindistan Müslümanlarının İslam İnkılabı rehberine bağlılığını ilan etmeleri etrafında. Hindistan Müslümanları ve başta Mumbai bölgesinin Andri semtindeki Şiileri İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'ye destek olmak amacıyla küresel poster kampanyasına katıldı. Hindistan kontrolündeki Kargil Keşmir'in Şii bölgesinde bir Fransız yayın organının İslam İnkılabı rehberine yönelik hakaretlerine tepki olarak cuma namazını kıldıktan sonra sokaklara çıkarak İslam İnkılabı rehberiyle dayanışma içerisinde sloganlar atıp posterler ve dövizler açtılar. Hindistan İslami Eğitim Hareketi öğrencileri de Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in anısını ve kutsal türbeleri savunan şehitleri hatırlatarak İslam devrimine desteklerini ifade ettiler. Bu Hintli Müslümanların özellikle de ülkenin Şiileri İslam İnkılabı'nın rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi ilk defa desteklemedikleri görülüyor. Hintli Müslümanlar İran İslam devrimini ve bu manevi devrimin kazanımlarını desteklemek için daha önce de sokaklara döküldüler ve İmam Hümeyni ve Ayetullah Hameneyi'nin idealleriyle dayanışmalarını ilan ettiler. Görünen o ki karşılıklı destekler sayesinde Hindistan Müslümanları ile İran İslam İnkılabı'nın rehberi arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Bu bağlamda Ayetullah Hameneyi'nin 2019 yılında Hintli Müslümanlara verdiği destekten bahsedebiliriz. Aslında burada şunu da söylemek gerek ki Hindistan Müslümanları Ayetullah Hameneyi desteklerken 2019'da Hindistan'da Müslümanlara karşı yaşanan acı olaylarda İslam İnkılabı rehberi yayınladığı bir mesajda Hintli Müslümanların haklarını açıkça savunmuş ve Yeni Delhi hükümetinden Müslümanların ölmesine müsaade etmemesini istedi. İslam İnkılabı rehberinin mesajının yayınlanmasının ardından Hindistan'da yaşanan acı olaylar sona erdi. O dönemde tüm Hint medyası haberler yayınlayarak Ayetullah Hameneyi'nin önemli mesajına yer vermiş ve bunu Yeni Delhi hükümet yetkilileri için ciddi bir tepki olarak görmüştü. İslam İnkılabı rehberi mesajından önce bir dizi Hint askeri aşırı Hindularla birlikte bu ülkedeki Müslümanlara saldırmış ve 50 Müslümanı öldürmenin yanı sıra en az 400'ünü de ağır yaralamıştı. Bazı Müslümanların cesetleri kanalizasyonda bulundu ve Hintli Müslümanların katledilmesine ilişkin videoların yayınlanması Hinduların Müslüman kurbanlarından bazılarını diri diri gömdüğünü gösterdi. Hindu da dahil olmak üzere önde gelen Hint medyası İslam devrimi liderinin bir resmini yayınlayarak ve mesajının bir bölümünü yayınlayarak şunları yazdı. Hindistan hükümeti Müslümanların öldürülmesine son vermeli ki kendini izole etmesin. İslam alemindeki bugünkü durumu elden kaçırmasın.
Bu bağlamda Hindistan'da Müslümanların katledildiği kara dönemde Yeni Delhi'deki Ulu Cami Cemaat İmamı Allame Seyyid Takavi şöyle demiştir. Hintli Müslümanların Suudi Arabistan veya Türkiye gibi ülkelerin kendilerini destekleyeceğine dair hiçbir umutları yoktur. Ancak devrimin yüce liderinin kesin desteğinin Hint toplumu üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır. Hindistan'daki bu din alimi ve Diyanet uzmanı da açıklamalarını açıklarken, Hintli Müslümanların Suudi Arabistan veya Türkiye gibi ülkelerden destek ümidi yoktur diye vurgu yapmıştır. Bu bağlamda bilgili Müslümanlar, Suudi Arabistan ve onun gibi ülkelerin Amerika'nın çıkarları ile gelişen bir politika izlemediğine inanıyor. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı da dini ayrımcılık yasasını kınamıştır. Bu açıklama Sünni kardeşler tarafından memnuniyet ile karşılandı. Müslüman hükümetlerin performansı ve bu ülkelerin liderlerinin Hindistan ile siyasetleri çerçevesinde milli çıkarlar elde etme ve menfaat elde etme çabaları dikkate alındığında dünya Müslümanlarının bu siyasetçilerden yardım beklemeyeceği açıktır. Aslında Hintli Müslümanlar ne kadar İran'a yürenek umut beslediylerse kesinlikle başka bir ülkeye böyle bir umudu beslemiyorlar. Örneğin İran'ın o dönemdeki diplomasi kolu başkanı Hindistan'da Müslümanların katledilmesine kınadığında bu eylem Yeni Delhi hükümeti üzerinde de etkisi oldu ve İran hükümetinin sempatisi Hindistan Müslüman halkını da çok sevindirmiştir. Buna rağmen Ayetullah Hamenei'nin Hintli Müslümanları destekleyen tarihi açıklamasının yayınlanmasının bu ülke insanları üzerinde çok etkili olduğuna şüphe yoktur. Hatta Ayetullah Hamenei her zaman Hindistan Müslümanlarını savunmuş ve bu destek hem Yeni Delhi siyasetçileri hem de Hindistan halkı arasında etkili bir gelişme olarak görünmüştür. Hindistan halkının İran'ın iç ve bölgesel meselelerine karşı çok hassas olmasına ve İslam Cumhuriyeti'nin politikalarını yerine getirmek için her türlü etkin adımı atma eğiliminde olmasına nedeni budur. Aslında Hintli Müslümanların İran İslam Cumhuriyeti ile çok yakın ilişkileri var. İran'daki sorumlu makamlar, dünyadaki Müslüman milletlerin hassas durumlarında her zaman çok ilkeli tavırlar aldılar ve Hindistan'daki Sünni Müslümanlar bile İran makamlarının bu ilkeli tutumlarına rağbetli bir tutum sergiliyor. İslam İnkılabı rehberinden Hindistan Müslümanlarına yönelik bu destek politikaları onların Ayetullah Hamenei'ye olan sevgi ve şefkatlerinin sonsuza dek kalıcı sahneler yaratacağı kesindir. Bugünlerde bu bağlığın ufak bir kısmına tanıklık ediyoruz.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap dünyasına karşı hareket etmesi etrafında. Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist rejim İsrail ile ikili ilişkileri geliştirme siyasetinin devamında bu rejimi ile kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim Ağustos 2020'de Donald Trump yönetiminin arabuluculuğunda Abraham Anlaşması'nı sağlaması ve aynı yılın Eylül ayında imzalanmasının ardından ikili ilişkileri normalleştirme sürecini başlattı. O zamandan beri iki tarafın üst düzey yetkilileri Tel Aviv ve Abu Dhabi'yi birkaç kez ziyaret etmiş ve iki taraf arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda gelişmiştir. Bu eğilimin devamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim taraflar arasında değiş tokuş edilen malların %96'sının gümrük tarifelerinin iptali veya azaltılması, petrol dışı ticaretin artırılması, yenilenebilir enerji, teknoloji alanlarında işbirliği olanaklarını artırılmasını içeren kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı. Genel olarak uluslararası ilişkilerde iki ülke arasındaki ilişkiler ittifak, ortaklık, işbirliği, rekabet ve çatışma olmak üzere 5 tür kalıp içerisinde değerlendirilir. Siyonist rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Eylül 2020 öncesi ilişkiler çatışmanın öne çıkmadığı rekabet ve çatışma arasında bir durumdu.
Siyonist rejim arasındaki mesafe göz önüne alındığında pek de normal yürümeyeceği belirtilmelidir. Birinci faktör Arap dünyası kamuoyunun Arap ülkelerine çıkarcı Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesini kabul etmemesinin yanı sıra bu rejimden nefret etmesidir. Bu konu Katar Dünya Kupası'nda açıkça ispatlandı. Arap vatandaşları, İsrail gazeteciler ve medyayla konuşmayı reddetmekle kalmadı. Aynı zamanda Katar stadyumlarında Filistin bayrağını dalgalandı. Bu konu o kadar açıktır ki İsrail makamlarının bile endişe ve öfkesine neden olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'ndaki açıklamalarıyla ilgili sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Özellikle Batı'nın İslam dünyasındaki tavırları ve Yüce İslam dinine yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmeye çalışmıştık. Türkiye'nin İslam dünyasındaki yerini ve konumunu bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu konferansta sömürgeci geçmişleriyle yüzleşemeyenler ağızlarını her açtıklarında bizimle insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden dem vuruyorlar demişti. Biz de bugünkü röportajımıza uzman konuğumuz Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz efendim. Hocam şimdi bazı medya uzmanları Türkiye'nin İslam'ın değerlerinin korunması yönündeki çabalarını yani analiz ederken özellikle kültürel açısından bunların görülmediğini, yaşanmadığını söylüyor. Çünkü medya alanında özellikle Türkiye'nin en bariz örneği dizilerinin içeriğinin bunları yansıtmadığını söylüyorlar. Ve bu da gitgide yani kamuoyunda yeni bir Türkiye modeli İslam'ın sergilenmesi konusunu gündeme getirmektedir. Bu konuda ne de fikriniz? Kültürel açıdan Türkiye'nin özellikle diziler üzerinde, medya üzerinde genel olarak çalıştığı ve çabalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii ki ben biraz önce bahsettiğim konu yani bu İslamofobya ve çifte standartlar ve İslam'a yönelik yani saldırılar hakkındaydı ve dışarıda yaşayan bir Müslüman olarak dışarıdan bir yaklaşım ama içeriden baktığımız zaman hakikaten üzülerek söylemek gerekir. AKP iktidarı 20 senedir iktidarda. Yani Türkiye televizyonlarına baktığımız zaman %99'u 80, %98'i mi 96'sı mı Müslüman olan bir memlekette. Alman televizyonlarıyla Türk televizyonları karşılaştırdığımızda bazen belki Alman televizyonlarında giyim kuşam daha dikkatli bir şekilde riayet ediliyor. Yani o kadar dekote giyim, kuşanım, efendime söyleyeyim dizilerdeki ahlaksızlık kabul edilebilir bir şey değildir. Burada da Türkiye çifte standart uyguluyor. Bir taraftan dış dünyaya yönelik yani işte AKP bir İslamcı efendime söyleyeyim hükümet olarak görünüyor ve muhafazakar bir hükümet olarak işte İslam'ın bayraktarlığını yapan ve hatta lider ülke konumunda lanse edilirken ama içeriden baktığımız zaman okullardan tutun, efendime söyleyeyim dizilerden tutun, televizyonlardan tutun. Bu açık saçıklık ve efendime söyleyeyim yani milli ve manevi değerler diye hep bu vurgu yapılıyor. Ama bu milli ve manevi değerlerin efendim muhafaza edilmediğini, gerekli olan itina ve ihtimamın gösterilmediğini görüyoruz. Burada da bir çarpıklık var. Burada da yine Türkiye içerisinde bir çifte standart var. O da. Bunu da bu şekilde görmek lazım.
Tahran Radyosu.
Bölgesel anlamda Türkiye'nin özellikle ister Müslüman Arap ülkelerle ilişkileri olsun veya mesela Filistin ülküsünü koruma yönündeki attığı sloganlar çerçevesinde siz AK Parti'nin siyasetlerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
çok zikzak yapıldı maalesef. Yani tutarlı bir tutum sergilenmedi. Yani Filistin konusunda bazen güzel, efendime söyleyeyim, söylemler geliştirildi, sözler söylendi ama çark yapıldı ve durulmadı. Bu sadece Filistin ile ilgili değildir. Yani Mısır'daki Müslümanlara yönelik de, diğer farklı gruplara yönelik Türkiye'nin ve AKP'nin izlediği siyaset çok zikzak ve çok pragmatist bir siyaset. Hatta birçok insan, yani kullanıldık, ondan sonra bizi bir tarafa attılar şeklinde. Bugün Arap basınını ben takip ediyorum. Arap basını AKP'nin bu siyasetleri ciddi bir şekilde eleştiriyor ve ciddi bir şekilde bunu kınıyor. Yani çok zikzaklı bir siyaset izlendi. Bu siyaset de Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Suriye konusunda daha tutarlı bir siyaset izleyebilirdi. Tarafsız bir siyaset. Adı rolü ifa edebilirdi ama taraf oldu. Hülyaları vardı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, işte imparatorluk hülyaları, yeni Noye Osmanlı ve stratejik derinlik. Stratejik derinliğinin de ne kadar derin olduğu kendisini göstermiş oldu. Sıfır problem olurken, yani sıfır komşu neredeyse kaldı. Ve çok zikzaklı bir siyaset izleniyor. Bu Avrupa'da da, ve hatta bir Rus politikacıyla konuşuyorduk. Bu ifadeyi kullandı. Yani Türkiye dedi, bu politik olarak işte yani iki, hani her iki taraftan da beslenmeye çalışan bir Rus atasözünü kullandı. Onu kullanmak istemiyorum. Her iki taraftan da beslenmek isteyen ama tutarlı bir siyaseti olmayan bir ülke olarak dedi, biz bunu görüyoruz. Bunun da faydası olmaz bize. İslam dedik, Kur'an ele aldık ama Kur'an kültüründen bir şey yok. Yani dışarıya karşı İslam'ı savunuyoruz. Efendime söyleyeyim, İslamofobiye tabii ki savunmamız lazım ama çifte standartlar. Biz de çifte standart oluyoruz. İçeride bakıyoruz ki televizyonlarda, televizyonlar tamamen AKP'nin kontrolündedir. Ama İslamcı yazarlarımız, İslamcı çizerlerimiz, yani politik olarak bütün kendi sermayelerini AKP'nin hizmetine veren İslamcılar bu konuda ciddi bir eleştiri yapmıyorlar, ciddi bir ses yükseltmiyorlar. Ne olur, 20 senedir siz iktidardasınız, televizyonlarda, televizyon üniversitedir, televizyon çok önemlidir. Ne gibi bir değişiklik oldu? Maddi, manevi, milli, dini değerlerimize ne kadar önem atfedildi? Yok. Yani bölgesel politikalarda da şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı, Suudi Arabistan'a karşı, Mısır'a karşı, Suriye'ye karşı hepsinden de geri adım atıldı. Görüyoruz yani, bunu görmemek için kör olmak lazım. Yanlış yaptılar. Yanlıştan dönmek de iyidir. Keşke Suriye'yle de yani bir an önce anlaşsalar, diğer ülkelerle de anlaşsalar ama çok iddialı bir şekilde ortaya çıktılar. Çok büyük söylemlerle. Orta Doğu'da biz olmadan efendimize hiçbir oyun oynamaz, hiçbir ağaçtan yaprak dökülmez dediler ama öyle olmadı. Ortaya çıktı. Bir yani Türkiye'de bir yazarın bir sözü vardı. Diyordu, daha tam manasıyla yani biz boğazlarımıza hakim olmayan bir ülke iken büyük devlet efendimize söylemleriyle biz ortaya çıktık ve o söylemlerin altından çıkamadık.
Doğru. Hocam, bize vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bugün röportajımızda Münster Üniversitesi Danışma Komisyonu üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın Türkiye'nin İslam dünyasındaki yeri ve konumu, özellikle siyasetleriyle ilgili dinlemiş oldunuz. Sohbetimizin bu konuda ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşmış olduk. Röportajımıza son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Fas'ta Tel Aviv'le normalleşmeye karşı protesto gösterileri düzenlenmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'in Hudeyde limanına saldırması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Alimler Birliği sözcüsü yaptığı açıklamada şöyle dedi. Filistin halkının çektiği acılar İngiliz hükümetinin 100 yıl önce yayımladığı Balfour Deklarasyonu'ndan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle İngiltere, Filistin şehirlerinin ve köylerinin yıkılması ve bölge halkının yerlerinden edilmesi gibi son yüzyılda bu insanlara karşı işlenen cinayetlerden sorumludur. İngiliz hükümetleri her zaman Siyonist rejimi desteklemiştir. 1948'de Filistin'in üzerinde vesayeti olan muhafazakar İngiliz hükümeti Siyonist rejimin kurulmasına zemin hazırlamış ve bu rejime sınırsız destek sağlamıştır. Hal böyleyken İngiliz hükümeti uluslararası hukuku desteklediğini ve tarafsız olduğunu iddia etmektedir. Filistin Alimler Birliği sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. Son dönemde yaşananlarla İngiltere siyasetinde büyük bir değişiklik oldu. Bunu İngiltere hükümetinin başında Theresa May ile başlayan, ardından Boris Johnson ve Liz Truss'ın yer aldığı bir grup muhafazakar izledi. Sonuncusu ise Siyonist rejimi desteğini gizlemeyen Rishi Sunak'tı ve bence İngiliz hükümetinin şu anki başkanları Siyonistlerin en büyük destekçilerinden biridir. İfade özgürlüğü iddiasında bulunan İngiltere, iş Siyonist rejime gelince insanları baskı altına alıyor, onların görüşlerini bastırıyor.
İttilaat gazetesinde Batı Şeria'da Filistinlilerle Siyonist rejim askerleri arasında çatışma yaşanması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Umman heyeti, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Bensarullah'ın üst düzey liderlerinden Mehdi el-Meşat ile bir araya geldi. Yemen'in Sarullah Hareketi, Umman heyetinin Mehdi el-Meşat ile yaptığı görüşmede Yemen halkının talepleri karşılanmadığı takdirde ateşkesin olmayacağı konusunda Suudi saldırganları açıkça uyardı. Mehdi el-Meşat, bu görüşmede Umman'ın çabalarını memnuniyetle karşılayarak şöyle dedi, "Halkımızın hakkını savunmaktan ve servetini korumaktan asla geri durmayacağız." Ensarullah Hareketi yetkilisi, Umman heyetine hitaben şunları söyledi, "San'a'nın Yemen halkına ve genel olarak bölgeye istikrar ve refah getirecek adil ve onurlu bir barış arzusunu vurguluyoruz." Mehdi el-Meşat açıklamasının devamında şöyle dedi, "Yemen halkının meşru ve haklı talepleri karşılanmadığı takdirde ateşkesin sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. Bu talepler tüm devlet çalışanlarının maaşlarının Yemen'in petrol ve gaz zenginliğinden ödenmesini, tüm havalimanlarının ve limanların açılmasını içeriyor." El-Meşat, Yemen milletinin sabrı sınırsız değil, milletimizin çıkarlarını korumak için tedbirler alabileceği konusunda uyarıyoruz diye belirtti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesi İran'ın çelik üretiminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Dünya Demir Çelik Birliği'ne göre dünyanın çelik üretimi bu yılın 11. ayında %3,7 oranında azalırken İran %8,5 artışla 28 milyon ton çelik üretmeyi başardı. İran çelik üretimi 2021 yılında 25 milyon 700 ton olarak açıklanmıştı. Bu yıl aynı dönemde artış göstererek 28 milyon 900 bin tona ulaştı. İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen 2022'nin başından beri İran'ın çelik üretimi %8,5 oranda artış göstermiş, aynı dönemde dünya çelik üretimi ise 3,7 oranında düşüş yaşamıştır. Dünyanın en büyük 10 çelik üretici ülkeleri arasında sadece Hindistan ve İran üretim oranında artış göstermiştir ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer 8 ülke üretimde düşüş göstermişlerdir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars ve kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde yine sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde halk masallarının bir çeşidi olan mitoloji masallarından söz ettik ve dedik ki mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıydı ve bu yüzden beşeri toplumların kültürünün önemli bir unsuru haline geldi. Yine geçen bölümde büyüyü tanımladık ve büyücülerin genellikle Müslümanlarla karşı karşıya geldiğini ve ayrıca olağanüstü işler yaptığını ve doğaya müdahalede bulunduklarını veya türlü hayvanların ve canavarların kılığına girdiğini, bu tür masalların önemli karakterlerden biri de devler olduğunu anlattık. Ve dedik ki mitolojik masallarda her türlü kötü ve şer durumu devler temsil ediyor. Yine dedik ki devler ve şer mahluklar aslında insanların hayal gücünün ürünüdür ve her toplumun kültürünün bir parçası ve dünya görüşleri, inançları ve ayinlerinin önemli bir bölümüdür. İran'da da bu bağlamda birçok tarihi eser ve yazı bulunuyor. Bu eserlerin ana teması harikulade mahluklar, devler ve şeytanlardır. Bu eserlere acayipname adı verilir. Acayipnameler aslında halk edebiyat tarihinin özel bir yazılış biçimidir ve verileri antropolojik ve kültürel araştırmalarda kullanılır.
İran'da bu alanda yazılan ve bir bölümü acayipname olarak anılan en eski eserlerden biri Basralı Ömer bin Cahiz adlı yazarın El Hayvan adlı eseridir. Bu eser Gameri 3. yüzyılda ve 7 ciltte yazılmıştır. Eserin 6. cildinde cinler, devler ve mahlukların alt grupları tanıtılırken İranlıların ve Arapların bu alanda bazı inançlarına yer veriliyor. Bu geleneği Cahiz'den sonraki yazarların da sürdürdüğü gözleniyor. İran'da İslam'dan önceki dönemde devler kutsal sayılır ve başka tanrılarla birlikte tapılırdı. Mitolojik devler arasında bir nevi denge ve eşitlik söz konusuydu ve eski İranlıların inançlarının ana çekirdeğini ve temelini oluştururdu. Ancak zamanla özellikle de Zertüştü inancı yaygınlaşmaya başladıktan sonra devler tapılma konumunu kaybetti ve şeytanın mahlukları sayılmaya başladı.
Bu yüzden Zertüştilerin kutsal kitabı Evesta'da dev kötülük ve şer simgesi ve tanrısıdır. Mitolojik inanca göre devler bundan sonra yeryüzünde görünmemeye başladı ve mecburen yer altına kaçtılar ve orada gizli yaşamlarını sürdürdüler ve tüm kötülükleri ve çirkinlikleri simgelemeye başladılar.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Kel Karamemoş adında bir kel oğlanın yaşlı annesiyle yaşadığını anlattık ve dedik ki bir gün Karamemoş babasından miras kalan tüfeğiyle ava çıktı. Ve bir yanından ışık saçan, bir yanından da davul zurna sesi çıkaran bir hayvanı avladı. Padişah Karamemoş'u saraya çağırdı ve avını elinden aldı ve ödül olarak da vezirinden mevkiini ona vermesini istedi. Vezir mevkiini kaybetmek istemedi. Bu yüzden Şapka Baba adını verdiği sihirli şapkasından yardım istedi. O da Karamemoş'tan padişaha 40 kısrağın sütünü getirmesini istemesini söyledi. Kel Karamemoş bu işi başardı. Bu kez vezir Karamemoş'un gidip ejderhayı öldürmesini istedi. Karamemoş bunu da başardı. Fakat vezir yine komşu ülkenin padişahının kızını getirme şartını ileri sürdü. Kel Karamemoş kızı getirmeye çıktığı yolculuğunun değirmen taşını döndüren adama, sonra da sapancıya ve en son yorgan kulağa rastladı. Onları da yanına alarak yoluna devam etti ve sonunda komşu ülkeye vardı. Ancak komşu ülkenin padişahı ve veziri Kel Karamemoş'u yok etmeye karar verdi. Bunun için bir ziyafet vererek onu zehirlemek istedi. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kel Karamemoş ve arkadaşları beraber oturmuş sohbet ediyordu ki birden yorgan kulak kahkahalar atarak gülmeye başladı. Yorgan kulağa şöyle sordular: "Ne oldu? Yoksa delirdin mi ki durup dururken gülüyorsun?" Yorgan kulak şöyle dedi: "Hayır, padişah ve veziri bizim için komplo kuruyor." Kel Karamemoş, "Nasıl bir komplo?" diye sordu. Yorgan kulak, "Hepimizi zehirlemek istiyorlar," dedi. Deniz kurutan söze karıştı ve şöyle dedi: "Bırak öyle düşüne dursunlar, ben icabına bakarım."
Ertesi gün kentte yaşlı, genç, kadın, erkek kim varsa padişahın misafiri olarak saraya toplandı. Kel Karamemoş ve arkadaşları da geldi ve bir köşeye yerleşti. Kısa bir süre sonra Karamemoş padişaha şöyle dedi: "Acaba benim aşçı başım sizin mutfağa bakabilir mi?" Padişah da sakıncası olmadığını söyledi. Kel Karamemoş deniz kurutana döndü ve şöyle dedi: "Hadi aşçı başı, kalk mutfağa bakıver. Yemek ne zaman hazırlanacak?" Deniz kurutan mutfağa gitti. Baktı ki padişahın aşçı başısı 40 kazan pilav asmış. Hazırlanmasını bekliyor. Deniz kurutan şöyle dedi: "Aşçı başı, ben de Kel Karamemoş'un aşçı başısıyım. Kazanlara bakmama müsaade eder misin?" Bu sözlerin üzerine deniz kurutan aşçı başının iznini beklemeden ilk kazanın başını açtı ve sırtını aşçı başına dönerek bir göz kırpma kadar kısa bir sürede içinde ne varsa yedi. Ardından öteki kazanların başına geçti ve yine aşçı başına fark ettirmeden her 40 kazanın içinde ne varsa yuttu.
Aşçıbaşı Deniz Kurutan'a sordu. Acaba yemekler hazır mı? Deniz Kurutan da ellerine sağlık, yavaş yavaş hazırlanıyor, dedi. Bu sözlerin ardından Deniz Kurutan mutfaktan ayrıldı ve gidip yerine oturdu.
Padişah yemeklerin getirilmesini emretti. Aşçıbaşı mutfağa gitti ve kazanlara baktı. Ama 40 kazan da boştu ve içinde bir tane pirinç bile yoktu. Aşçıbaşı bu duruma şaşırdı kaldı ve padişaha ne diyeceğini kara kara düşünmeye başladı. Padişaha haber ulaştı. Bu işin altında ancak Kel Karamemoş ve arkadaşları olabileceğini anladı ve öfkeden dudaklarını ısırmaya başladı. Fakat bu işin hiçbir sorunu çözemeyeceğini fark etti ve şöyle dedi. Misafirlere söyleyin ziyafet yarına ertelenmiştir.
Bu duruma çok öfkelenen padişah vezirini çağırdı ve şimdi ne yapmaları gerektiğini sordu. Vezir şöyle dedi. Emret çelikten hamamı hazırlasınlar ve Kel Karamemoş'u ve arkadaşlarını oraya davet edelim. İçeri girdiklerinde kapıları kapatır ve hamamın üzerindeki delikte onlar boğuluncaya dek su dökeriz. Padişah vezirin fikrini beğendi. Ancak yorgan kulak yine bu sözleri duydu ve kahkaha atarak gülmeye başladı. Kel Karamemoş yine ne oldu diye sordu. Yorgan kulak da padişah ve vezirin planını anlattı. Bu kez değirmen taşı döndürenle Deniz Kurutan birlikte bırakın öyle düşüne dursunlar dediler.
Ertesi gün padişah Kel Karamemoş ve arkadaşlarını çelikten hamama davet etti. 5 arkadaş hamama girince hemen kapıyı kilitlediler ve içine sel gibi su dökmeye başladılar. Deniz Kurutan ağzını açtı ve suyun döküldüğü deliğin önüne tuttu ve bir damla suyun hamamın içine damlamasına müsaade etmedi. Bir süre sonra Deniz Kurutan'ın canı sıkıldı ve değirmen taşı döndürene şöyle dedi. Daha ne kadar bana bakıp duracaksın? Bak canım sıkılmaya başladı. Sen de bir şeyler yap. Bu sözün üzerine değirmen taşı döndüren boynundaki değirmen taşlarını döndürmeye başladı ve çelik hamamın duvarlarını kırdı.
Deniz Kurutan hamamdan çıkınca ağzını açtı ve yuttuğu tüm suları püskürtmeye başladı. Öyle ki kentin yarısını sel bastı. Padişaha haber ulaştı. Ama ne durursun, kendini sel bastı. Neden halk senin kızın için sularda boğulup ölsün? Kızını ver, halkın canını kurtar. Komşu ülkenin padişahı baktı ki başka çaresi yok. Kızını Kel Karamemoş'a verdi ve onları uğurladı. Kel Karamemoş kızı yanına oturttu ve yaya gelen 4 tuhaf arkadaşıyla birlikte yola çıktı ve sonunda yaşadıkları kente yaklaştılar.
Kente yaklaşan Kel Karamemoş padişaha haber yolladı ve sağ salim döndüğünü ve komşu ülkenin padişahının kızını da getirdiğini, kendisini karşılamaya gelmesini söyledi. Padişah ordusuna emretti ki Kelkara Memuş'u ağırlamaya gitsinler ve onu kente getirsinler. Kelkara Memuş da büyük bir ihtişamla kente girdi ama doğruca kendi evinin yolunu tuttu. Padişah haber salındı ki Kelkara Memuş dünya güzellikte eşi bulunmayan komşu ülkenin padişahın kızı ve hiçbir şeyleri insana benzemeyen dört arkadaşıyla birlikte doğruca evine gitti ve seni de umursamadı.
Padişah hemen Kelkara Memuş'a haber gönderdi ve bir an önce o dört kişiyi ve kızı kendisine göndermesini emretti. Padişah komşu ülkenin padişahının kızı ancak kendi sarayına layık olduğunu ve Kelkara Memuş'un kümesine yakışmadığını söyledi. Ancak Kelkara Memuş da şöyle karşılık verdi. Şimdiye kadar sen ne söylediysen ve ne emrettiysen ben yerine getirdim. Şimdi sen şu iki işten birini yap. Ya ilk avımı ve 40 kısrağı ver ve canını al da selametle kentten çık veya her şeyi bana bırak ya da savaşa hazır ol. Fakat unutma ki senin ordun ne kadar büyük olursa olsun benim elimde tarumar olan ve yenilen komşu ülkenin padişahın ordusundan daha büyük olamaz.
Padişah ve veziri kara kara düşünmeye başladı ve en son Kelkara Memuş'un elinden sağ salim kurtulsalar büyük bir iş başarmış olacaklarına karar verdi. Ve bu yüzden hemen birlikte kentten kaçtılar. Kelkara Memuş da arkadaşlarını saraya getirdi ve kendisi tahta oturdu ve annesini de kendisinin veziri yaptı. Ardından kentte 7 gece 7 gündüz düğün ve şenlik yapılmasına emretti. Ardından komşu ülkenin padişahının kızı ile evlenerek mutlu oldu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Bizleri www.parsurey.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgelerine giriş isimli programımızın 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde Huzistan ilindeki 2 milli park ve koruma alanını tanıttık sizlere. Programımızın bugünkü bölümünde ise Semnan ilindeki 2 milli parkı yani Perperver Milli Parkı ve koruma alanı ve Kevir Milli Parkı ve koruma alanıyla tanışacağız.
Perver bölgesi Hicri Şamsi 1355 yılında Perver Koruma Alanı olarak Çevre Koruma Kurumu'nun yönetimindeki bölgelere katılmıştır. Bölgenin sınırları ve yüz ölçümü defalarca incelenmiş ve revize edilmiştir ve şu anda bölgenin yüz ölçümü 64.844 hektardır. Seyit Va bölgesi aslında güvenli bölgedir ve 2015 yılında milli parka yükseltirken Perver Koruma Alanı'nın en iyi yaşam alanlarından bir parçasıdır. Perver Koruma Alanı Semnan şehristanının 50 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Tüm dünyadaki insan faaliyetlerinin çoğu bölgelerin ekosistemini etkilediğinden bu bölgenin içinde bulunan Telhacim, Tem, Fünesk, Perver ve Rudbarek köyleri ekosistemin yaşamını etkilemiştir. bölgenin sınırları ve kenarındaki en önemli etkili köyler arasında Fulad Mahalle, Şeli, Molla Deh, Deh Sufyan, Sorh Deh, Çehar Rudbar, Tuye, Seh, Deşt Ebu ve Hiku köyleri yer alıyor. Ayrıca Bende Bon köyü bölgesinin ekosistemini etkileyen ve Sari şehristanının güneyinde bulunan köylerden biridir.
Bu bölgenin yaban hayatı bölgenin önemli bir kısmında özellikle kuzey tarafında zengindir ve bunun nedeni Hazar ikliminin etkisidir. Bu nedenle bu kısım geniş yapraklı Hazar ormanları ile kaplıdır ve aynı zamanda güney tarafından sıcak ve kuru rüzgarlardan etkilenir. Habitat ve ekosistem açısından perva koruma alanı, hoş yaylak, yaban hayatı koruma alanına benzer. Ağustos ve Ocak bu bölgede yılın en sıcak ve en soğuk aylarıdır.
Hoş yaylak, yaban hayatı sığınağı gibi bölgenin yüksek noktaları çoğunlukla kuzey kısmında yer alır ve en önemlileri Çaharno, Lepi, Serem, Lelum ve Şotorger'den yükseklikleridir. Bölgenin orta ve güney kısmında Kelvert, Bulendu, Sefithak gibi az çok yüksek dağlar vardır. Bunların en yükseği Kelvert yükseklikleridir. Rudbarek Vadisi ve Arapçah Vadisi de bölgenin ünlü vadilerindendir. Perver koruma alanı daha çok dağlık durumunda olduğuna göre içinde geniş ovalar bulunmamaktadır. Ancak bölgenin sınırında yer alan ve az bir alana sahip olan Reza Abad Ovası gibi bölgeler bölgenin ovası olarak tanıtılabilir.
Çoğu yaban hayatı bölgesi gibi bu bölgede de nehirler, pınarlar ve havuzcuklar gibi su kaynakları vardır. Bu bölgede hepsi mevsimlik olan ve çoğu mevsimde içinde su akan birkaç nehir vardır. Bu bölgedeki en önemli nehir Neyzeva yüksekliklerinden kaynaklanan Sefidrud'dur. Bu bölgede Tenge, Kavert ve Rudbarek olmak üzere iki nehir de vardır ve her ikisi Sefidrud'un kollarıdır. Perva koruma alanı çok fazla pınara sahiptir ve en önemlileri olarak Rudbarek pınarı, Abşeref Pınarı, Siyah Rudbar Pınarı vesaireye işaret edilebilir. Mernu Havuzcuğu, Sefidhak Havuzcuğu ve Çehelno Havuzcuğu bölgenin önemli havuzcuklarındandır.
Tahran Radyosu.
Perver koruma alanının sıcak ve kuru ve hazar olmak üzere tamamen farklı iki iklimden etkilenmesi nedeniyle tüm bölgede tamamen farklı bir bitki topluluğu görüyoruz. Kuzeyde yaprak döken ve hazar geniş yapraklı ormanları vardır ve akçaağaç, meşe, kayın ve alış gibi ağaçlar bu ormanlı kısmın önemli bitki örtüsünü oluşturur. Ancak ardıçlıklar, kadın tuzluğu, kasnı otu, bileşik giller ve buğday giller ve bakliyat familyasına ait çeşitli bitkiler orta kısımlarda yani kuzey ve güney kısımlar arasında ve nihayet bölgenin ovalık ve daha güney kısmında yavşan topluluğu ve çeşitli gevenler görülebilir.
Koruma alanlarının çoğu gibi bu bölgede de çeşitli hayvan türlerini görüyoruz. Bu bölgede 5 takıma ait 14 familyaya ait 35 cins şeklinde 39 memeli türü bulunmaktadır ve karasal memelilerin 7 takımından 6 takımın ve İran'daki mevcut memeli türlerinin yaklaşık 4'te 1'inin bu bölgede bulunması bu bölgenin ekolojik ve değerli konumunu özelliklerini de göstermektedir. Kızır geyik, karaca, yaban domuzu, buz ayı, leopar, kara kulak, pallas kedisi, yaban keçisi, koyun, ceylan, kurt, bayağı, tilki, çakal, sırtlan, sansar, oklu kirpi ve tavşan da bu bölgenin memelilerinden sayılırlar.
Bu bölgede farklı kuşlar yaşar. Bu kuşlar arasında Hazar kekliği, bıldırcın, toy kuşu, keklik, bayağı kum kekliği, çavuş kuşu, puhu, baykuş, kırmızı göğüslü ardıç kuşu ve çeşitli avcı kuşlar vardır. Engerek, kobra, caferi yılanı, varan, kaplumbağa ve çeşitli kurbağalar gibi sürüngenler ve iki yaşamlılar da bu bölgede yaşar. Bu bölgenin sorunlarından biri yaban hayatının arabaların varlığına alışmasıdır ve hayvanların arabalardan korkmamaları, yolların kenarında rahatça otlanmalarına ve avlanma tehlikesine maruz kalmalarına neden olmaktadır.
Semran İlen'in bu programda tanıyacağımız bir diğer bölgesi de Kevir Biyosferi Rezerv Kompleksidir ve 442.212 hektarlık bir yüz ölçümüne sahip Kevir Milli Parkı ve 248.957 hektarlık yüz ölçümüne sahip Kevir Koruma Alanı olmak üzere iki bölüm içermektedir. Koruma altına alınan bölüm yaklaşık 600.000 hektarlık bir alana sahip koruma alanı olarak 1964 yılından itibaren dönemin av bekçiliği tarafından destek ve koruma altına alındı. Daha sonra 1982 yılında bir düzenleme ile bu kompleksin bir kısmı Milli Park'a yükseltildi. Aynı yılda bu iki kompleks Kevir Biyosferi'nin rezervi olarak bilindiler. Şu anda Kevir Milli Parkı bölümünün yönetimi Semnan ile Çevreyi Koruma Genel İdaresi'nin yetkisi altında ve koruma alanı Tahran ile Çevreyi Koruma Genel İdaresi'nin yetkisi altındadır.
Kevir Milli Parkı ve Biyosferi'nin rezervi, alçak ovalar ve alçak dağlarla kaplı İran-Anadolu platosunda yer almaktadır. Kevir Milli Parkı, İran'ın insan faaliyetleri ve yerleşim alanı olmayan en büyük milli parkıdır. Kevir Milli Parkı, Tahran'ın 120 kilometre güneyinde ve Kum'un 100 kilometre doğusunda ve İsfahan ilinin kuzey kısmında yani Kevir Ovası'nda yer almaktadır. Allah'tan Kevir Milli Parkı'nda insan toplulukları yoktur. Ancak bu bölgede düz ve erişilebilir yolların varlığı park yaşam alanlarının koşullarını etkileyebilir.
Bu bölgenin iklimi ağırlıklı olarak tuzla kaplı Kevir Ovası ve parkın batı tarafında bölge sınırının hemen dışında yer alan Nemek Gölü olmak üzere iki iklimden şiddetli bir şekilde etkilenmiştir. Kevir Milli Parkı bozkır ve çöl bitkileriyle kaplı olmasına rağmen düz ovalara sahip çorak bir yerdir. Bu parkın yıllık yağış miktarı ortalama olarak 150 milimetredir ve bu daha çok Aralık ve Mayıs ayları ile ilgilidir. Yarın bazı mevsimlerinde genellikle Ocak ve Şubat'ta Kevir Milli Parkı karla kaplıdır. Çoğu kaynakta Kevir Milli Parkı'nın tanınmasındaki en önemli gösterge siyah kuhtur. Bu da uzaktan dağın kalbinden dışa vurmuş olan iğneler olarak görülen büyük yarım dairesel kayalara sahip olması ile bilinir.
Bu bölgenin diğer önemli dağları olarak Melik Abad Dağı ve Çeşme Kerim Dağı'nı sayabiliriz. Bu bölgenin ovaları arasında Şeker Ab Ovası, Çakmakiye Ovası ve Sine Rigi Ovası'na işaret edebiliriz. Nehcir, Peygamber, Lekab gibi pınarlarda bu bölgede bulunan pınarlardan bazısıdır. Kebir Milli Parkı İran'daki en yüksek turizm potansiyellerinden birine sahiptir. Tahran'a yakınlık, göze çarpan bölümlerinin el değmemiş olması, hayvan çeşitliliğinin yüksek olması gibi her yıl birçok doğa gezgininin bu bölgeyi ziyaret etmesine neden olmuştur. Bitki örtüsü açısından da bu bölge çöl ile bozkır arasında yer alır. Bu nedenle bu bölgeye Küçük Afrika'da denir. Böyle bir durum bu bölgede farklı bitkilerin yetişmesinde çeşitliliğe neden olmuştur. Atlantik sakızı, saksakoal, ılgın, şur, geven ve yavşan türleri, siyah goji, alhaki, kamış gibi bu bölgenin bitkilerinden sayılırlar.
Kevil Milli Parkı ve Biyosferinin Rezervinin en önemli hayvan türü Asya çitasıdır. İran'da Asya çitalarının 5 yıldan fazla yaşadığı sadece 3 bölge var. Bunlardan biri Kevil Milli Parkı. Bu bölgenin genişliğinin yüksek olması, geniş alanlara ihtiyaç duyan çitanın insanlarla karşılaşma ve öldürülme tehlikesi olmaksızın yıllarca hayatta kalmasını sağlar. Kevin Milli Parkı İran'daki çita yaşam alanlarının önemli bir kısmına kıyasla en yüksek yıllık yağış miktarına sahiptir ve bu da yemlerin uygun üremesine neden olur.
Kevir Milli Parkı, İran'daki kedimsiler, köpeğimsiler ve sırtlanlar ailesinin 15 üyesinden en az 11'inin bu bölgede yaşadığı İran'ın birkaç bölgesinden biridir. Hayvan türlerinin böylesine yüksek bir çeşitliliği bu bölgenin istikrarını göstermektedir. Aynı zamanda uzun vadede biyoçeşitliliği korumak için bir umuttur. Asya çitası, İran leoparı, kara kulak, Hint ceylanı, yaban keçisi, koyun, kum tilkisi, bayağı tilki, sırtlan, kurt, çakal, tavşan, oklu kirpi ve alaca sansar bu bölgede yaşayan memelilerdir.
Kevir Koruma Alanı ve Milli Parkı'nda Hint ceylanının dinamik ve uygun bir nüfusu yaşıyor ve toy kuşu, bartlak ve bayağı kum kekli gibi kuşlar ve kerkenez, şahin ve kızıl akbaba gibi avcı kuş türleri bu bölgede yaşar. Çöl varanı, caferi yılanı ve İran boynuzlu engereği gibi sürüngenler ve iki yaşamlılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çöl kurbağası ve mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası da bu bölgede yaşar. Özellikle yaklaşık 2014-2016 yılları arasında yaşanan kuraklık, Kevir Koruma Alanı ve Milli Parkı'nın gövdesine telafi edilemez bir zarar verdi. Öyle ki bu bölgedeki yaban hayatı nüfusunun büyük bir kısmı daha iyi su ve otlara erişmek için İsfahan ilindeki serbest bölgelere doğru göç etti.
Değerli dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgelerine giriş isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir ve görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşçakalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hac konusuna değinerek, haccın sadece İran halkına değil tüm İslam dünyasına ait olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. sadece biz İranlılara ait değil, hac İslam'a aittir. İslam ümmetine aittir. İslam'ın sürekliliğinin garantörüdür. Hac aylarına saygı duyulması ki Allahu Teala hac şehirlerine saygı duymuştur. Hatta zaman saygındı, mekan saygındır. Gösteriyor ki bu hareketler ne kadar azimdir, etkilidir. Bunlar bu farizanın İslam ümmetine karşı başka hiçbir farizanın bu özelliklere sahip olmadığı bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Buna dikkat etmek gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik